Sahibül Vefa, Hace Musa Topbaş. Programı yayına hazırlayan ve takdim eden Doktor Adem Ergül.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem Erkam Radyo dinleyicileri, Sahibül Vefa Musa Efendi'nin örnek hayatını satır satır, tablo tablo öğrenmek, kendi hayatımıza o güzel hayattan aktarabileceğimiz güzellikleri nakletmek maksadıyla başlatmış olduğumuz bu program inşallah hepimiz hakkında hayırlı olur diye ümit ediyorum. O büyük hak dostuna rahmetler niyaz ediyorum. Daha önceki programlarımızda muhterem Musa Efendi'nin yaşadığı çevreyi, dönemi, içinden akıp geldiği aile silsilesini sizlerle paylaşmıştık. Bugün onun eğitim sürecine başlamış olacağız. Çocukluğundan itibaren onun üzerinde olan gözler, gönüller, emekler son derece önemlidir ve irşad edicidir diye düşünüyorum. Bir insanın yetişmesi kolay olmuyor. İnsan hayatında eğitim bir ömür boyu devam eden bir süreç. Hatta insanın gelişimi, tekamülü bazen kendisinin göremediği atalarının duasıyla akıp giriyor. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ben babam İbrahim'in duasıyım" buyurur. Yani İbrahim aleyhisselam Efendimiz'den kim bilir kaç asır önce yaşamıştır ama o Rabbine yalvarırken "Rabbim bu topraklarda, bu beldede bir peygamber çıkar aralarından. Onlara senin ayetlerini okusun, hikmeti öğretsin, onları tezkiye etsin" diye dua edip de o duanın neticesinde belki Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zuhuru söz konusu olunca işte Efendimiz "Ben babam İbrahim'in duasıyım" diyebiliyor. Öyleyse Musa Efendi acaba kimlerin duasını aldı? Kimlerin nazarını aldı? Nasıl bir aile terbiyesi aldı? İlkokulda neler yaşadı ilkokul döneminde? Ortaokul döneminde, gençlik yıllarında kimlerle tanıştı? Kimlerden etkilendi? Bütün bunlar önemli. Belki böyle bir Allah adamının yetişmesi, örnek bir insanın yetişmesinde kimlerin emeği var? Saymakla bitiremeyebiliriz. Elbette doğulan içinde doğduğumuz mekanların, yaşadığımız zamanların etkisi var. Ama bu arada anne babamızın üzerimizde çok büyük hakkı var. Yakın akrabanın, arkadaşların, okuduğu okulların, cami ve kursların, özel hocaların, sözü sohbeti dinlenen ilim ve irfan ehli kimselerin, belki nazarların birçok etkisi var. Bu konuya Hazretin muhterem üstadın kendisinin anlattığı bir hatırayla başlamak isterim. Muhterem üstad çocukluk yıllarına ait şöyle bir hadise anlatır. Der ki, Erenköy çocukluk yıllarımızda son derece sakin ve asude bir semtti. Fakir, kendini kastediyor. Fakir, çocukken tenhaları severdim. Zaman zaman da kapının önünde otururdum. Yarım saatte bir araba geçerdi, o kadar. Akşama doğru yürüyüşü ve bakışıyla dikkat çeken heybetli, sarıklı bir hocaefendi geçerdi. Hemen hemen birçok günler onunla göz göze gelirdik. Sahra-i Celit civarından Kazasker yönüne doğru yürüdüğünü hatırlıyorum. Meğerse o zat Pir-i Ekmel Muhammed Esat Efendimizmiş. Sonra resimlerinden tanıdım. Kim bilir, işte belki de kendi döneminin o Şeyhül Meşayihi ve Altın Silsilesi'nin önemli bir halkası olan bu aşk şehidi Esat Erbil Hazretleri, manevi istidat hissettikleri bu masum yavruya bakışlarıyla dua ve himmet ediyordu. Nitekim bazı hak dostlarının menakıplarında bu nevi keşifler hep rivayet edile gelmiştir. Reşahat isimli eserde anlatıldığına göre Şah-ı Nakşibend Hazretleri henüz dünyaya yeni gelmişken Hacı Muhammed Baba Semmasi Hinduvan Köşkü isimli köyün yanından geçmektedir. Gözlerini Şah-ı Nakşibend'in evine dikip buyururlar. Bu topraktan emsalsiz bir er kokusu geliyor. Hinduvan Köşkü pek yakında Kasr-ı Arifan, yani Arifler Kasrı, Arifler Köşkü olacak. Sanırım ki çocuk doğdu. Gidip ziyaret edelim. Gerçekten bu sözler söylenirken Bahaüddin Nakşibend Hazretleri dünyaya geleli 3 gün olmuştur. Eve gidip çocuğu görmek istiyorlar. Çocuğun dedesi torununu göğsüne alıp Hacı Muhammed Baba Semmasi'yi gösteriyor. Semmasi Hazretleri dalgın nazarlarını nur saçan çocuğa çeviriyor ve fısıldıyor. Bu benim manevi evladımdır. Biz onu çoktan oğulluğa kabul ettik. Müritlerine dönüp ilave ediyor. Bu mübarek kokusunu çoktan beri aldığımız er, bu çocuk çok geçmeden zamanın büyük kutbu ve aşk ehlinin kurtarıcı rehberi olacak. Ve müritleri içinde bilhassa halifelik makamına namzet Seyyid Emir Gülal Hazretlerine hitap ediyorlar. Oğlum Bahaüddin üzerinde şefkat, muhabbet ve terbiye vazifeni zerrece esirgeme. Esirgeyecek olursan sana hiçbir hakkımı helal etmem. Emir Gülal Hazretleri cevap veriyor. Eğer en küçük ihmal gösterirsem mert değilim. İşte Allah dostlarının nazarlarında ayrı bir bereket vardır. Bu bakımdan birçok hak dostu evlatlarına olan tavsiyelerinde evliyanın nazarına erişmeye bak demişlerdir. Hak dostlarının bereketli nazarlarına erişmek. Peygamberin nazarına erişen, mümin olarak ona kavuşan ve Hazreti Peygamber tarafından görülen kimselere biz sahabi diyoruz. Sahabiyi diğer müminlerden ayıran en büyük özellik peygamber zamanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nazarına erişebilmesidir. İşte bu çerçevede bugün belki biz peygamber nazarına erişme şansına sahip değiliz. İnşallah Yüce Rabbimiz hiç olmazsa rüyamızda o mübarek nazarlara erişmeyi nasip ve müyesser eder. Gerçi hak dostları bazen öyle ileri noktalarda şeyler söylerler ki derler ki Hazreti Peygamber'i uyanıkken görmek bile mümkündür. Tabii biz bu noktalara bilmiyoruz. Bu noktalarda da hüsnü zan besliyoruz. Yüce Rabbimizin kudretine sınır yok. O bakımdan biz peygamber nazarını arzulayabiliriz. Ona erişmeyi ümit edebiliriz. Ancak peygamber varisi dediğimiz büyük hak adamlarının, hak dostlarının nazarlarına erişmeyi de ciddiye almalı. Onların gözüne ve gönlüne girmenin önemli bir sermaye olduğunun farkına varmalı. Bu çerçevede belki evlatlarımızı terbiye ederken, yavrularımızı manevi anlamda gönüllerine bir şeyler ekilsin diye arzu edersek, bu nevi büyük zatların, gerçek alimlerin ve ariflerin huzurlarına götürmeli, belki ellerini öptürmeli, dualarını almalı, nazarlarını almalı. İşte Musa Efendi Kudüs-i Ruh Hazretleri, Muhammed Esad Erbil'i son dönem, Osmanlı son döneminde Şeyhül Meşayihlik yapmış, Reisül Meşayihlik yapmış bir büyük zatın, gerçekten bir aşk şehidinin demek ki çocukken böyle nazarlarına erişmiş. Kim bilir o zat da o yavrudaki o istidadı görüp nasıl dua etmiştir, biz bunu bilmiyoruz. Bu bizim için sır bir konu. Musa Efendi rahmetullahi aleyhin çocukluk dönemi malum Erenköy'de geçtiğini daha önceki sohbetlerimizde ifade etmiştik. Ve ilkokulu da mübarek Erenköy'deki Enver Paşa İlkokulu'nda okuyorlar. Daha sonra da Kadıköy'de bulunan bir Fransız mektebine, ortaokula orada devam ediyorlar. Babaları Ahmet Hamdi Efendi'nin o dönemde böyle bir yabancı okulu tercih etmesinin sebebi hem bu okulun eğitim seviyesinin daha ileri olması hem de yeni açılan bazı okullarda din ve tarih düşmanlığı gibi menfi propagandaların yaygın olarak yapılıyor olmasıdır. Nitekim Musa Efendi Kutsesi Ruh Hazretleri bu durumu bir sohbetinde şöyle anlatırlar. Babam bir müddet ilkokuldan sonra hangi okula gideceğim noktasında araştırma yaptılar. En sonunda bir Fransız mektebini Ehvenişer gördüler. Ve orada başladık. Maalesef o dönemin okullarında dine karşı bir cereyan estiğinden daha az zararlı görüldüğü için bu okulu muvafık gördüler. Ne acı bir durum gerçekten muhterem dinleyenler. Kendi ülkenizin, kendi milletinizin açtığı okulda dine ve tarihe karşı saygısızlık yapılıyor. Düşmanca bir tavır alınıyor. Siz de kendi çocuğunuzu eğitme adına bir yabancının okulunu daha az şerli görüyorsunuz. Gerçekten büyük imtihanlar yaşamış o büyüklerimiz. Ancak işte hassas babalar demek ki bu ince noktalara kadar dikkat ediyorlar. İşte Musa Efendi Hazretleri'nin böyle titiz bir babanın evladı olması ona hiç şüphesiz Hak Teala'nın ayrı bir lütfu olmuştur. Efendim bir insanın gelişip büyümesinde gerçekten ilk mürebbiler diyebileceğimiz anne baba çok önemli. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her çocuğun tertemiz bir fıtratla İslam fıtratı üzere doğduğunu ancak anası ve babası tarafından zamanla eğer anne babası putperestse putperest bir inanca sahip olduğunu, Hristiyansa Hristiyanlaştığını, Yahudi ise Yahudileştiğini Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde bize hatırlatırlar. Onun için anne baba önemli. Müsbet ya da menfi efendim ilk terbiye tohumları orada atılıyor. Bu noktada Musa Efendi Hazretleri'nin şöyle aldığı aile terbiyesi nasıl bir terbiyeydi acaba diye meseleye yaklaşacak olursak onun ailesi hakkında da kısa kısa hem bilgi sahibi olmuş oluruz hem de belki hepimize güzel örneklik edebilecek güzel tabloları da müşahede edebiliriz diye düşünüyorum. Çocuk çünkü küçük yaşta adeta süt emer gibi anne ve babasından şahsiyet ve karakter emer. Onun hem bedeninin hem de ruh ikliminin imarına vesile olan ilk sanatkarlar ebeveyindir, anne babadır. İşte Musa Efendi bu yönüyle de çok büyük bir ilahi ihsana mazhar olmuştur. Kendileri bu ikram-ı ilahiyi şöyle ifade ederlerdi. Allah Azze ve Celle Hazretleri bu günahkar fakire çok değerli mürebbiler gönderdi. Merhum pederim Hacı Ahmet Hamdi Efendi kalbi Allah ve peygamber sevgisiyle yanar ve daima Müslümanların dertleriyle dertlenirdi. Merhamet ve sehavette Ashab-ı Kiram Hazretleri'nin meşrebindeydi. Merhum pederimin ahirete intikalinden sonra 16 sene kadar Hulusi ağabeyimle beraber bulunduk. Bu müddet zarfında bu ağabeyimle dünyaya yönelik en ufak bir temayül görmedim. Her hattı hareketi Allah-u Teala'nın emirlerine uygundu. Bütün güzel ahlaklar kendisinde cem olmuştu. Musa Efendi sohbetlerinde sık sık peder ve validesinden örnekler vererek çocuk terbiyesinde gerçek şefkatin nasıl olması gerektiğine işaret ederlerdi. İşte onun bu ifadelerinden kendilerinin de nasıl bir aile terbiyesi aldıklarını öğrenmiş oluyoruz. Mesela israf ve lükse düşmeden iktisatlı bir hayat tarzının yerleşmesinde ve namaz ibadetinin sevdirilmesinde babasının terbiye usulünü şöyle anlatırlardı. Merhum pederim evlatlarına karşı çok şefkatliydi. Yani şimdiki bizim anladığımız şekilde değil. O mali vaziyeti müsait olduğu halde çocuklarına lüks giyimler giydirmemiş. Lüks gıdalarla beslememişti. Daima Allah'a karşı iyi bir kul olmanın telkinatını yapmış, kendisi de her hususta yetiştirici bir rehber olmuştu. Bizler pek küçük yaşta olmamıza rağmen sabah namazı için her zaman hiç ihmal etmeden oğlum haydi namaza kalk diye tatlı bir lisanla uyandırırdı. Bazen kalkar, uyku sersemliğiyle tekrar namaz kılmadan uyuduğumuzda gelir, şefkatle tekrar uyandırırdı. Bazen bu uyanıp tekrar uyumak 2-3 defa tekerrür ederdi. kendisi heybetli, sırasına göre sert meşrep olduğu halde bu hususta öfkelenmez, hep aynı eda ile namaza kaldırırdı. Sonra da kendisi imam olur, bizler de cemaat. İşte hakiki merhamet böyle olur. Halbuki bugün birçok diyanetperver kimseler evlatlarına kendileri namaza kalktıkları halde aman yavru rahatsız olmasın, uyusun diye dünya merhameti gösteriyorlar. Bu ne garip bir merhamettir ki kendisi namazı kıldığı halde çocuğuna aynı ruhu veremiyor. Bunun neticesi olarak hem çocuğunun ebedi hayatını hüsrana uğratmış oluyor, hem de kendisinin iki günlük dünya hayatı için gösterilen bu yersiz şefkatle evladını ebedi hayata hazırlayamamak ne büyük gaflettir, ne affedilmez merhametsizliktir. Zaman geliyor, böyle ruhi bir telkinattan mahrum, İslami bilgi ve eğitimden yeterli nasip alamamış çocuklar, yetişkin delikanlı olduklarında Allah'a karşı olan ubudiyet vazifelerini ifa edemiyor ve ibadet hususunda ihmalci oluyorlar. Hatta bazılarının itikatları bile bozuk oluyor. Bu hali gören ana babalar üzülüyorlar ama iş işten geçmiş oluyor. Halbuki evvelce evlatlarına karşı ihmalci olmasalardı, o delikanlı namazın ulviyetini takdir eder, vakitlerini secdesiz geçirmezdi. Bir baba oğluna veya yakınlarından birisine verdiği paranın hesabını detaylı bir şekilde istemelidir. Eski insanlar bu usta çok dikkatliydiler. Merhum babacığım bir gün benden 5 kuruş istediler. O zamanlar günlük gazete ücretleri 5 kuruştu. Onunla gazete aldılar ve okudular. Takriben 15 gün geçmişti ki oğlum senden aldığım şu 5 kuruşu al diye iade ettiler. Bu harekette ehli feraset için çok ince adab ve istikamet düsturu vardır. Bunu çok akraba ve ahbaplarıma anlatmış isem de sanki masal dinler gibi dinlediler, hiç umursamadılar. Evet, terbiyenin en önemli esaslarından biri de helal lokmadır muhterem dinleyenler. Hatta şöyle bir olay anlatılır. Zamanın insanları bir Allah dostundan izahat almak için çocuğumuzu nasıl terbiye edebiliriz demişler. O da cevaben buyurmuş ki helal lokma yediriniz, sonra sokağa bırakıveriniz. Allah-u Teala onu himaye eder. İslami terbiyeyi düstur edinmiş asaletli aileler çocuk terbiyesinde bu hususa azami titizlik göstermişlerdir. Muhterem üstazın kıymetli valideleri de bu irfana sahip olduğundan çocukları üzerinde adeta titremişlerdir. Validelerinin bu hassasiyetine işaretle Musa Efendi buyururlardı ki çocukluğumda sabahları evden çıkarken anneciğim her işi bırakıp kapıya gelir, aman evladım komşu bahçelerinden en ufak bir şey dahi olsa sakın sahibinin haberi olmadan alıp yeme, çünkü haram olur diye tembih ederdi. Çünkü o zamanlar Erenköy ıssız bir kasabaydı. Evler 3-5 dönüm meyvelik bahçeler içinde bulunurdu. Bu tenhalıktan istifade ederek gizlice meyve koparıp yiyenler olurdu. Hatta yetişkin oğulları olan bazı kadınlar müstakbel gelinleri için "Ya Rab, oğluma helal süt emmiş bir kısmet ver" diye dua ederlerdi. Yaşım küçük olduğu için bu sözlerden bir şey anlamazdım. Halbuki şimdi anlıyorum ki helal sütle gıdalanan yavrular Cenab-ı Hakk'ın izniyle diyanetli, hüsnü ahlak sahibi, dürüst insanlar oluyorlar. Sevgili dinleyenler, gerçekten helal lokma adeta insan kumaşını kaliteli hale getiriyor. Haram lokma çürük bir kumaş. Çürük bir kumaşla istediğiniz kadar kaliteli terzi olun. Ne kadar güzel elbise dikebilirsiniz ki? İşte kumaşın kalitesi lokmanın helalliğinden geliyor. Helal lokmadan geliyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle bir ayet-i kerime var. Kul küllün ya'melu ala şakileti. De ki ey Habibim, herkes kendi fıtratı, kendi yapısı, karakteri neyse ona göre iş üretir, ona göre amel işler, ona göre ameller ortaya koyar. Bu ayetin tefsiri babında Hazin tefsirinde şöyle bir ifade var. Ben onu gördüğümde taaccüp etmiştim. Şakile kelimesini ey ala lebeni ümmih diye Arapça bir ifadeyle açıklıyor. Manası şu: annesinin sütüne göre amel eder. Annesinden emdiği süte göre amel eder. Yani de ki ey Habibim, herkes annesinin sütüne göre işler üretir, ona göre bir kaliteli ürün ortaya koyar. Hazret böyle anlıyor. Demek ki helal lokma bir insanın yetişmesinde son derece önemli bir altyapı oluşturuyor. Hemen hemen bütün büyükler, bütün ehli irfan, arifler, tasavvuf ehli bu konu üzerinde hassasiyetle duruyorlar. İşte Musa Efendi rahmetullahi aleyhin ailesi de demek ki bu noktada son derece gerek babası gerek annesi son derece hassas bir ebeveyn ve bu da evlatlarına yansımış oluyor. Çocukların tertipli, düzenli, muhabbetli ve saygılı olmasında aile içi nizamın, anne baba arasındaki sevgi, saygı ve hoşgörünün ciddi bir tesiri vardır. Hatta denilebilir ki insanın ibadet, muamelat ve ahlak dünyasına dair görüş, düşünce ve tavırlarının oluşmasında aile çevresinde görüp yaşadıklarının etkisi pek büyüktür. Musa Efendi Kudüs-i Ruh, peder ve validesi arasındaki muhabbet ve saygıyı ve aile içi nizam ve disiplini büyük bir gıpta ile şöyle ifade ederlerdi. Babam biraz sert gibi görünse de bir o kadar da yumuşaktı. Yumuşak gönüllüydü. Cenab-ı Hak ona bir vakar vermişti. Onun vakarından, heybetinden herkes korkardı. Halbuki yumuşak, merhamet deryası gibi bir insandı. Çoluk çocuğuna karşı edep dairesinde muamele ederdi. Anamız akşam olunca tek başına mutfağa girerdi. Odundan ucuz olduğundan yakmaya kütük getirirdi. Belli ki kütük gıdım gıdım zorla yarılırdı. Bundan sonra ocak yakmak, börek pişirmek gibi iaşe işleri başlardı. Bunlar ev hanımının her gün tekrarlanan daimi zahmetiydi. Fakat ailede İslami nezaket vardı. Akşam oldu mu anam babam gelmeye yakın mutfak elbisesini değiştirip dolabındaki güzel elbisesini giyerdi. O elbiseyi şimdiki kadınlara versen elbise bile saymazlar. Babamızı güler yüzle karşılardı. Bize de haydi yavrularım babanız geliyor diye sanki müjde verirdi. Evvelce evin efendisi elinde öteberiyle gelirdi. Hanımlar bakkala kasaba gönderilmezdi. Bize paketleri alın derdi, biz de üstümüzü başımızı düzeltir babamızı karşılardık. Çok nadiren annemin celallendiği olurdu. Bu gibi durumlarda babam büyük bir nezaketle onu idare eder, sakinleştirir, gönlünü alırdı. Hakikaten temiz, nezih bir aile hayatı vardı. Eve gelen misafirlerin ve misafirliğe gidilen yerlerin de çocuk üzerinde kalıcı tesirleri olur sevgili dinleyenler. Ahmet Hamdi Efendi'nin yani Musa Efendi Hazretleri'nin babasının evi bu anlamda ilim ve irfan ehlinin adeta tabii bir muhabbethanesiydi. Aile halkı da yıllarca misafire hizmeti bir ibadet şevkiyle ve büyük bir zevkle ifa etmişlerdi. İnşallah kısa bir aradan sonra Musa Efendi Hazretleri'nin içinde yetişip büyüdüğü ailenin bu misafirlerle nasıl dolup taştığı ve onlardan ne tür etkiler aldığı üzerinde bu kısa aradan sonra durmuş olacağız.
N'oldu bu gönlüm, n'oldu bu gönlüm, derdü gamınla doldu bu gönlüm, derdü gamınla doldu. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm, yanmada derman buldu bu gönlüm, yanmada derman buldu bu gönlüm. ki yandı, gerçeğe yandı, rengine aşkın cümle boyandı, rengine aşkın cümle boyandı, kendi de bu. Matlabını hoş buldu bu gönlüm, matlabını hoş buldu bu gönlüm. Bayram imdi, bayram imdi, bayram ederler yar ile şimdi, bayram ederler yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar, yar ile bayram kıldı bu gönlüm, dost ile bayram kıldı bu gönlüm.
Evet, tekrar merhabalar sevgili dinleyenlerim. Musa Efendi rahmetullahi aleyhin içinde yetiştiği aileyi ve aile terbiyesi üzerinde duruyoruz ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet, Ahmet Hamdi Efendi'nin, Musa Efendi rahmetullahi aleyhin muhterem pederleri Ahmet Hamdi Efendi'nin evi misafirler noktasında da son derece bereketli bir evdir. Ama misafirler de sıradan misafirler değildir. İlim ve irfan ehlinin adeta tabii bir muhabbet hanesiydi. Aile halkı da yıllarca misafire hizmeti bir ibadet şevkiyle, büyük bir zevkle ifa etmişlerdir. Musa Efendi Hazretleri'nin ailenin misafirperverliği hakkındaki şu sözleri çok manidardır. Günümüz insanına, hepimize ne güzel bir irşattır, nasihattir, öğüttür. Derdi ki mübarek, babamın evine bir günde nice misafir döşeği yayılır, yorganı serilirmiş. Babam ömrünün büyük bir kısmını misafire hizmet etmekle geçirdiğinden bahsederdi. Hatta misafirler zaman zaman onu evin hizmetçisi zannederlermiş. Eli ve gönlü açık bu güzel insanların evlerine kimler gelmezdi ki? Yine muhterem üstaz der ki, takriben 4-5 yaşlarındaydım, hayal miyal hatırlıyorum. Merhum pederim ilmiye sınıfını çok sever, sık sık onları evimize davet ederdi. Çok güzel hasbihaller olurdu. Tefsir sahibi meşhur Elmalı Muhammed Hamdi yazır. Meclisi Ayan reisi sabıkı Mustafa Asım Yörük Hocaefendi. Meşhur muhaddis Babanzade Ahmet Naim ve emsali birçok faziletli şahıslar bulunurlar ve aralarında ilmi mübahaseler yaparlardı. Pek küçük olmama rağmen konuşulanları anlamasam bile çok zevk duyardım. Bazı günler misafirler arasında Rebi Molla namında yaşlı, gayet vakarlı fakat bir o kadar da mütevazi, her haliyle mütemeyyiz, nurani bir şahıs bulunurdu. O yüksek dereceli alimler o şahsa o kadar hürmet ve tazim gösterirlerdi ki bulundukları mahallin ısrarla en baş köşesini ona ikram ederler ve onun meclisinde, huzurunda her zamanki hallerine göre daha değerli toplu otururlar. Daha alçak sesle konuşurlardı. Sözü sükuti meşrep olmasına rağmen ısrarla o zata verirlerdi. Rebimullah Hazretleri Çamlıca'nın Acıbadem semtinde otururdu. Teşrifleri için kendisine fayton arabası gönderilerek meclise şeref vermesi ricasında bulunurlardı. Takriben 50 sene kadar sonra, yani 20 sene evvel 1970'li yıllar, Musa Efendi Hazretleri'nin röportajları 90'lı yıllarda yapılmıştı. O röportajlardaki sözlerinden naklediyoruz. İşte Hazret diyor ki 1970'li yıllarda evvelce Hristiyan olup Rum ırkından sonra İslamiyetle şereflenerek Cemal adını alan birisiyle tanıştık. Dört başı mamur bir Müslümandı. Bir gün kendisine ne bakımdan İslamiyet'i tercih ettiğini sordum. Şöyle anlattı. Bizim Rebimullah namında çok sevip hürmet ettiğimiz bir komşumuz vardı. Şefkat kanadını açar, iyi kötü, Müslüman Hristiyan diye ayrım yapmadan herkese iyilik ederdi. Onun o güzel hal ve ahlakı bizi kendisine celbetti. Halbuki Hristiyanlar arasında tam manasıyla bu şahıs gibi dürüst, Allah'a tam bağlı, cemiyete faydalı bir insan göremiyordum. Yani tam haliyle ve kaliyle örnek bir Müslümandı. Bu muhterem zatın geceleri daimi olarak ışığı yanar, gölgesi penceresinin perdesinde görülürdü. Yani uyku nedir bilmezdi. Allah Teala kendisine istisnai bir ibadet kuvveti vermişti. Dünyaya hiç kıymet vermez, iki ineğinin sütünü satar, onunla rızıklanırdı. Bir gün bu inekler komşusunun bahçesine girmiş, oradaki otlardan yemişlerdi. Bunu gözleriyle gören bu mübarek zat telaş içinde işçisini çağırmış, komşuya vaziyeti bildirmesini ve sütü sağarak komşuya teslim etmesini tembih etmişti. Komşusu, zaten otlar kurudur, helal olsun diyerek sütü almadı. Komşunun bu cevabı karşısında o muttaki zatın işçisine cevabı, madem ki almadı, bu sütleri dökmeliyiz olmuştur. Yanında çalışan şahıs, bunu komşu helal ettiğine göre sattığımız yerlere tevzi etmekte bir beis yok dediyse de Rebimullah Hazretleri, hayır hayır, ne satarız ne de kendimiz içeriz diyerek görüşünde ve fikrinde ısrar etmişti. İneklerin sütleri muayyen günlerde sağılmış ve en ufak bir endişe duymadan döktürülmüştü. İşte bizler komşusu olmak sıfatıyla hayal dahi edemeyeceğimiz bu dürüstlük ve istikameti görünce hayran olduk ve Müslümanlıkla şereflendik dedi. Muhterem dinleyenlerim, bütün bu aktarılanlardan anlıyoruz ki Musa Efendi edep, nezaket, hizmet, İlim ve irfan bahçesinin içinde müstesna bir anne babadan çok iyi bir aile terbiyesiyle yetiştirilmiştir. O bu ulvi nimetin farkında ve şükründe olarak o günleri tahtisi nimet kabilinden hem tatlı tatlı anlatırlar ve hem de nimetin esas sahibine işaretle elhamdülillah derlerdi. Efendim, burada birkaç hususa değinmekte fayda var. Birincisi, maalesef bugün modern hayatta evlerimiz modern hapishaneye dönüştü. Gelenimiz gidenimiz seyreldi. Çok güzel salonlar yaptık belki. Çok güzel onları düzenledik. Eşyaları ona göre kaliteli lüks eşyalar olarak tertip ve düzenli bir şekilde belki oraya yerleştirdik. Fakat o salonlarımız İçi boş. Yani alimleri, arifleri, fakirleri, komşuları, akrabaları sık sık o salonlarda misafir edemiyoruz. Böylece çocuklarımız da güzel örnekler görmekten mahrum oluyor. Bakın şu ailedeki güzelliğe bakın ki Ahmet Hamdi Efendi kendi döneminin böyle gerçek alimlerini, ki o alimler Osmanlı edebiyle edeplenmiş güzel insanlar. Bakınız, Rebimullah belki ilim olarak burada Muhammed Hamdi Yazır gibi Cumhuriyet döneminde efendim kendisi gibi bir gerçekten bir müfessir görülememiş. Öyle büyük bir zat. Ama böyle ariflere, ehli irfana, ehli edebe onların saygısını da görüyoruz. İşte bir çocuk olarak Musa Efendi o dönemde bakınız 4 yaşlarında, 5 yaşlarında Bu fotoğraf gönlüne kazınmış. Bir tablo halinde yüreğine işlemiş. Ve 80'li yaşlarda o fotoğrafı hatırlıyor. O fotoğrafın kendisi üzerindeki etkisinden bahsediyor. Çocuk terbiyesi sadece güzel bir okul seçivermekle iş bitmiyor. Çocuk terbiyesini çok kaliteli bir dershaneye gönderdik, işimiz bitti demekle olmuyor. Çocuğumuz üniversiteyi kazandı, artık adam oldu demek olmuyor. Yani çocukta nezaketin yerleşmesi, edebin yerleşmesi, çocukta irfani bir boyutun, derinliğin oluşması. Bunlar birçoğu belki görerek, hissederek, yaşayarak, hal sahiplerinden inikas ve insiba dediğimiz yansıma ve boyanma tarihiyle öğrenilebilecek şeyler. İşte Musa Efendi rahmetullahi aleyh böyle bir ailede adeta o alimlerin ilimlerinden, o ariflerin irfan ve edeplerinden böyle seyrede seyrede, içine sindire sindire bir dini bir içinde öz oluşmuş. Cenab-ı Hak da bu öze demek ki rahmet damlalarını göndermiş ve o rahmet damlalarıyla o güzel şahıs bir çınar misali büyümüş ve toplumun öncü ve önder büyüklerinden birisi haline dönüşmüş. Bunlar hepimiz için büyük ibretler. Belki efendim biz kendimiz böyle bir ailede yetişememiş olabiliriz. Böyle bir çevre kuramamış olabiliriz. Ama şu an madem ki yaşıyoruz, madem ki belki de bir anne babayız, öyleyse kendi yavrularımız adına böyle ortamlar oluşturmak için vesilelere sarılmak durumundayız. Evimize güzel insanlar gelmeli. Alimler teşrif etmeli. Biz onlara hürmet etmeliyiz. Hizmet etmeliyiz. Sözünü, sohbetini dinlemeliyiz. Onların elini öpmeliyiz. Yavrumuz da bizimle beraber onun elini öpmeli. Onun ayakkabısını çevirmeliyiz. Ceketini giydirmeliyiz. Paltosunu tutmalıyız. Evladımız onu görmeli. Görmeli ve etkilenmeli. Yetişme ancak böyle adım adım oluyor. Efendim, yoksa yetişme dediğimiz boyacı küpüne bir kumaşı batırıp çıkarır gibi gerçekleşmiyor. Musa Efendi rahmetullahi aleyhin eğitiminde, aile eğitimini bu şekilde kısaca özetledikten sonra onun diğer eğitim adına istifade ettiği kaynaklarına da bakabiliriz. İlkokuldan sonra Musa Efendi rahmetullahi aleyh, yukarıda ifade ettiğimiz gibi, orta mektebi bir Fransız okulunda tahsil ediyorlar. Daha sonra lise hayatına da devam ediyor Musa Efendi. Kendisi şöyle anlatır o günlerini. Orta mektep bittikten sonra babam seni tüccar yapacağız dedi. Ben illa okuyacağım dedim. Nur Osmaniye'de İnkılap Lisesi diye bir mektep vardı. 2 sene kadar ona devam ettik. Babam sonra oradan aldı. Benim zahiren okuduğum bu kadar. Alış sebebini de Musa Efendi bir başka sohbetinde şöyle ifade etmişlerdi. Orada da çok böyle ahlaki bakımdan ve fikri bakımdan müptezel bir durum olduğunu beyan etmişlerdi. Yani o dönemde de Musa Efendi'nin o gençlik yılları tam da böyle dini eğitimin yasaklandığı, Allah demenin yasak olduğu, ezanların Türkçeleştirildiği ve Müslümanlara karşı zulümlerin yapıldığı bir dönemdi. Ve okullarda da o dönemde Osmanlı kötüleniyor, tarih inkar ediliyor ve din adeta alay ediliyordu. Böyle bir dönemde o firasetli baba Ahmet Hamdi Efendi, evladı Musa Efendi'nin kirlenmesine gönlü razı olmuyor. Bırak lise tahsili olmadan diyor, gelsin yanımıza, ticari bir hayatta birlikte olalım, evladımız namazlı, niyazlı, edepli bir insan olarak ömrünü sürdürsün diye onu lise 2. sınıftan alıyorlar. Musa Efendi'nin okul hayatı bu şekilde sona ermekle birlikte eğitim hayatı bitmemiş. Aksine hususi derslerle daha kaliteli bir şekilde devam etmiştir. Dönemin en önde gelen alimlerinden hususi dersler almıştır. Mesela son dönemin en güçlü müfessiri olarak bilinen Elmalı Muhammed Hamdi Yazır, Yine en önemli muhaddislerinden biri olan Babanzade Ahmet Naim Efendi, edebiyatçı ve Meslevihan Tahirül Mevlevi Hazretleri gibi daha birçok değerli zevattan ilim tahsil etmiştir. Muhterem Üstad, istifade ettiği bu büyük şahsiyetlerle ilgili bilgi verirken hem onların faziletine işaret eder, hem de devam ettiği bu ilim ve irfan meclislerinden büyük zevk aldığını hissettirirlerdi. Derdi ki mesela, işte fakir gençliğimde salihlerle ülfeti çok severdim. Muhakkak her gün bir arada gidip huzurlarında bulunacağım. Onlar da benim samimiyetimi bildikleri için hoş karşılarlardı. En ziyade Elmalı Hamdi Efendi'ye devam ettim. O zamanlar 13-15 yaşlarındaydım. Kendisine zamanın allamesi derlerdi. Buna rağmen son derece tevazu ve mahviye sahibiydi. Çok ziyaretçisi olurdu. Fatih Camii'nin aşağı tarafında 3 katlı cumbalı bir evde otururdu. Muhterem dinleyenlerim, tabi Elmalı Muhammed Hamdi yazarı dini hayatta biraz tahsil yapan birçok insan tanır. Tefsirinden de haberdardır. 9 ciltlik tefsiri vardır. Ve hem felsefede hem edebiyatta hem de hukukta çok ileri bir zattır Elmalı Muhammed Hamdi yazar. Allah da kendisine güçlü bir muhakeme vermiştir. Gerçekten bugün onun tefsirini okuyanlar, böyle bir tefsir Cumhuriyet döneminde yazılmamış, hatta bazıları daha da ileri gider derler ki kendi tarihimiz bakımından Osmanlı tarihinde bu seviyede bir tefsir yazılamamıştır diye söyleyen hocalarımız da vardır. İşte böyle bir zat Musa Efendi Hazretleri'nin hocası olmuş. Kaç tane liseye bedel bir şeydir ince düşünülürse. Sadece bu zat değil. Bakınız, bu zattan diyor ki Musa Efendi, devam ediyor. Kur'an-ı Kerim okumayı ve ilmihali Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'dan öğrendim. Çocukluk döneminde bir hocamız vardı. Kur'an öğretmek için gelir giderdi ama o da hoca değilmiş. Sonra farkına vardım. O da tam bilmiyormuş. Ben ne okursam bas sallardı. Esre, ötre, üstün falan ne o bilirdi ne fakir bilirdim. Öyle tahmin ettim. Kaç defa hatim indik falan, işte fergap dedik. Yani elem neşrah leke sadrak, o sure ezberlenince eskiden fergaba çıktım derler. O surenin son ayeti böyle biter. Ve ila rabbike fergap, fergaba çıkmak. Bir Anadolu'da böyle bir tabirdir. Hoca da belli seviyede kıraat okuduğunu beyan için bu cümle kullanılır. Musa Efendi de öyle diyor. Öyle tahmin ettim. Kaç defa hatim indik falan. İşte fergap dedik. Hadi evden koca bir bohça hediye alırdık. Sonra Elmalı Hamdi Efendi'ye gittim. O okuttu. Dedi ki, evladım sen bir şey bilmiyorsun. Dişimi sıktım. 10-15 günde hocayla hepsini söktüm Allah'ın izniyle. Kendisinden sarf nahiv de okuduk. Sarf nahiv Arapça grameri. Ancak onların usulleri zor olduğu için biz de yaşımız ufak olduğundan layıkıyla öğrenemedik. 23-25 yaşlarındayken 2 sene kadar Mustafa Asım Yörük Efendi'nin sohbetlerine devam ettim. Bu 2 sene zarfında imalı dahi olsa hiçbir ferdin aleyhinde bulunduğunu duymadım. Mustafa Asım Efendi Ayan Meclisi üyeliği de yapmış ama bu üyeliğe hiç itibar etmezdi. Vaktimizi boşa geçirdik derdi. Bu zat da tevazuda ön safta gidenlerdendi. Hafız-ı Kur'an olduğunu vefatından ancak birkaç gün evvel öğrendim. Dikkat edilirse Musa Efendi tevazuyu özel olarak kullanıyor. Elmalı Hamdi Yazır gibi bir alim için de son derece mütevaziydi diyor. Mustafa Asım Efendi ile ilgili de aynı cümleyi kuruyor. Efendim, tevazu herkese yakışır. Her müminde bulunması gereken güzel bir vasıf. Fakat zengine ve alime daha çok yakışır. İnsanı çoğu zaman malı, makamı ve ilmi kibre sevk eder. Gerçekten alimlerden öyle kibirler vardır ki değme zenginlerde olmaz. Değme idarecilerde olmaz. Onun için ilim bazen maldan daha büyük gurur verir derler. Ama gerçek alimlerde tabii haddini bildiğinden o alimler, Allah'ın huzurunda hiçliğinin farkında olduğundan onlar tevazuya daha yakındır. Boyunları büküktür. Rableri karşısında gözleri yaşlıdır. İçleri, gönülleri daima hüzün doludur. Manevi bir hüznü daima içlerinde yaşadıklarından, kendi hiçliklerinin farkına vardıklarından, bildiklerinin bilmediklerinin yanında bir hiç olduğundan, işte onlar da tevazu olur. Biraz da gerçek alimin özelliğidir tevazu. Birisinde bilgi havası varsa, bilgi kibri varsa henüz olgunlaşmadığının, ham olduğunun da bir alametidir. İşte Musa Efendi rahmetullahi aleyh bu cümlelerinin arasında böyle güzel güzel efendim hususlara da işaret ederek irşatta bulunuyorlar. 1945-55 seneleri arasında kendisine büyük bir saygı beslediğim Muhaddis Bekir Haki Efendi Yener Efendi'yi de sık sık ziyaret eder. Onun sözlerinden büyük bir huzur ve zevk duyardım. O senelerde Şehzadebaşı Camii'nde vaaz ederdi Bekir Haki Efendi. Onun vaazında koca cami tıklım tıklım dolardı. Bu zat her ziyaretimde ne yapar yapar mevzuyu Osmanlılara intikal ettirir, uzun uzun onların menakıplarından, İslami gayret ve fedakarlıklarından bahsederdi. 20. asrın ışık saçan merkezlerinden birisi de hiç şüphe yok ki Tahirül Mevlevi Efendi'ydi. Musa Efendi anlatıyor şimdi. Haldun Bey isminde çok kıymetli öğretmen bir ahbabımız vardı. Ara sıra buluşurduk. Zamanla birbirimizi çok sever hale geldik. Çünkü onu diğer meslektaşlarından ayıran fark diyaneti ve milliyet severliğiydi. Fakirin, yani kendini kastediyor Musa Efendi, fakirin Tahirül Mevlevi Efendi ile tanışmasına ve sohbetlerinden istifade etmesine o vesile olmuştur. Fırsat düştükçe o yüksek seviyeli ahlak hamide sahibi bu zatı ziyaret eder, ahlaki, tarihi ve edebi sohbetlerinden nasibimi alırdım. Şehremeni semtinde mütevazi bir evde imrarı hayat ediyordu. Zengin bir gönle sahipti. Misafirperverdi. Evi ziyaretçilerle dolar dolar boşalırdı. Vakti nasıl geçtiği bilinmezdi. Çünkü onun üzerinde Mevleviliğin nezaket ve vakarı gözükürdü. Tahirül Mevlevi zaten Hazreti Mevlana'nın hem sevenlerinden, müridanından, hem postnişin, hem de edebiyatçı ve aynı zamanda Mesnevihan, yani Mesnevi'ye şerh yazan bir zattır. 14 cilt olarak da yayınlanmıştır Tahirül Mevlevi Hazretlerinin efendim Mesnevi şerhi. İlgilisine okumalarını tavsiye ederiz. Evet, Musa Efendi devam ediyor Tahirül Mevlevi hakkında konuşmaya. O zat ibadetlerini büyük bir itina ile ifa eder. Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı şeyler katiyen kendisinde görülmezdi. İzahlarını gayet leyyin, tatlı bir üslup ve lisanla değerlendirmesini bilirdi. Şairdi, edipti, geniş tarihi malumatı vardı. Divan edebiyatının en son mümessillerinden biriydi. Merhum çok ince ruhlu bir şair olmakla beraber eşsiz bir muallimdi. Takrirleri esnasında güzel fıkraları ince nüktelerle talebesine dinletir. En ağır bahisleri bile hemen orada öğretirdi. Süleymaniye ve son zamanlarda Laleli Camii'ndeki Mesnevi derslerine devam edenler ne kadar açık bir lisan, ne kadar güzel bir ifadeyle tasavvufun en derin bahislerini izah ettiğini görmüşlerdir. Meclisinde bulunanlar İslam tarihine, tasavvufa ve edebiyata dair bilmedikleri birçok şeyleri öğrenir, vaktin nasıl geçtiğini anlamazlardı. Sohbetine doyum olmazdı. Yüksek ahlak sahibi, daima fakirlerin ve kimsesizlerin yardımına koşan, dünyaya kıymet vermeyen âli cenap bir şahıstı. Kendisiyle ülfet edenler onun güzel ahlakından ve sözlerinden istifade ederler, yanından ayrılmak istemezlerdi. Hülasa kamil bir insandı. Muhterem dinleyenler, insan dini kimden aldığına bakmalı der büyükler. Bakınız, gerçekten bugün belki yapılması lazım gelen hepimizin, gerek kendimiz gerek evlatlarımız hakkında hocayı seçmek lazım. Hocayı seçmek lazım. İnsan belki anne babasını seçemiyor. Tamam. Ama hoca seçilebilir. Okul seçilebilir. Muhit seçilebilir. Bunlar önemli şeylerdir. Doğru hocayı seçmek, doğru arifi seçmek, doğru mürşidi bulmak son derece önemlidir. Muhterem büyüğümüz Musa Efendi'nin kendi üstadları diyelim, hocaları hakkındaki şu ifadeler onun bu anlamdaki seçiciliğine de dikkatimizi çekiyor. Bir başkasının yanına değil de işte böyle alim bir insanın, mütevazi bir alimin, arif bir insanın, edepli bir insanın, nezaketli bir insanın yanında ilim tahsil etmek, onun sohbetine devam etmek çok ayrı bir şeydir. Bunlar basiret meselesidir, feraset meselesidir, irfan meselesidir. Bunları bu büyük zatların hayatlarında görüyoruz. Devam ediyor Musa Efendi Hazretleri. Bakınız istifade ettiği şahsiyetleri sayıyor bize. Ali Yekta Efendi. Bu Ali Yekta Efendi, bu da büyük bir zat. Hatta Muhammed Esad Erbili Hazretleri'nin hulefasından bir zat. Allah kendisine hayırlı uzun ömürler versin. Mehmet Emin Saraç hocamızın da, Muhammed Emin Saraç hocamızın da kayınpederi olur. Ama muhterem bir insan. Ali Yekta Efendi, Ömer Nasuhi Efendi, Ömer Nasuhi Bilmen diye bildiğimiz ilmihal sahibi olan o alim insan. Ve Ali Fuat Başgil gibi pek değerli alim, fazıl ve kamil kişilerin de fırsat buldukça ziyaretlerine giderdim. Herhalde bu zatlardan da istifade ettim. Enver Paşa İlkokulu'nda Memduh Bey isminde bir öğretmenimiz vardı. Her şey yasak oldu ama o amme cüzünü ezberletti bize. Cumaları ufacık çocukları camiye götürürdü. Hepimizi Zihni Paşa Camii'ne götürürdü. İman hiçbir zaman sönmez. 1950'li yıllarda Musa Efendi Hazretleri, kendisi anlatıyor, Bediüzzaman Said Nursi ile tanışmış olduk. 3 sene kadar zaman zaman hizmetinde bulundum. İstanbul'a geldikçe fakire haber gelirdi. Onun hadimi Konyalı Muhsin Bey vardı. Otelden alırdık doğru surların dışına. 40 sene evvel surların dışı çok ıssız olurdu. Orada yere halı gibi bir şey serer ve üçümüz oturur sohbet ederdik. Böyle güzel güzel anlatırdı. Bazen çok yumuşak, bazen de celallenirdi. Meşrebi öyleydi. Üstadımız Sami Efendi'ye karşı da çok sevgisi vardı. Çok mücahit bir zattı. Bediüzzaman Hazretleri'ni bir ara imtihana kalkmışlar, imtihan etmişler. Sabaha kadar cevap vermiş, yetiştirmiş. Sonra o bununla biraz mağrur olur gibi olmuş. Pir-i Ekmel Esad Efendi Hazretleri'nin yanına dergaha gitmiş. 8-10 sual soracakmış. Onun soracağı soruların hepsinin cevabını Esad Efendimiz o sormadan veriyorlar. Ben şimdi mutmain oldum, hepsinin cevabını aldım diyor. Sonra ben Kadiri'den ders isterim diyor. Dersi alıyor ama fazla kalmıyor. 1-2 ay kadar falan kalıyor. İçi heyecanlı. Ondan sonra çıkıyor. Uzun müddette görüşmemişler. Sonra bir ara Draman'a gelmişler. Draman Fatih'in aşağısında bir semt. Muhterem Üstadımız Sami Efendi'nin haberi olmuş. Fakir de Üstadımızı aldım ziyaretine götürdüm Draman'a. Neşelendiler, müsafaha ettiler uzun uzun. Uzun müddette görüşmemişler siyaset itibariyle. Hatta orada şeker ikram etti Bediüzzaman Hazretleri. Muhterem Üstadımız o şekeri aldı, fakire verdi. Bunu Arafat'ta sonra yeriz dedi. Arafat'ta o şekerden birer tane verdi, yedik. Yani çok muhabbeti vardı Muhterem Sami Efendi Hazretlerine. Zaten Muhterem Sami Efendi Hazretleri de herkesi severdi. Tabii derece derece, herkesin durumuna göre. İşte Musa Efendi Kuddise Sırru, bunun gibi daha birçok hocalardan, alimlerden istifade etmiş. Yine kardeşi Abidin Topbaş Bey'in anlattığına göre, verdiği bilgiye göre, son dönemin büyük araştırmacılarından Muhammed Hamidullah Bey'in İstanbul Üniversitesi'nde devam eden seri konferanslarına da iştirak etmişler bir müddet. Efendim, evet, Musa Efendi Hazretleri'nin zahiren eğitimi belki lise 2. sınıfta bitmiş. Ama her biri profesörlere hocalık yapacak derecede, daha yüksek seviyede üstad olan, hem üstad ilim bakımından, hem derinlik bakımından bir arif, hem de edep ve nezaket bakımından bir Osmanlı efendisi olan alimlerin dizinin dibinde, yanında, hem nazarlarından, hem dualarından, hem ilim ve irfanlarından istifade ede ede tatlı tatlı beslenerek büyümüş ve yetişmiş. Allah ona böyle bir efendim nimette bulunmuş, ihsanda bulunmuş, ikramda bulunmuş. O da bu ikramların şükrünü en güzel şekilde yerine getirmeye çalışan bir muhterem zat olmuş. İnşallah efendim bir sonraki sohbetimizde Musa Efendi Hazretleri'nin bu maddi yetişme süreçleriyle beraber manevi dünyasına doğru, gönül dünyasına doğru, irfan dünyasına doğru kanat açışlarına da dikkat çekeceğiz. Ve oralarda da neler yaptığı, ne tür ziyaretler yaptığı, ne tür eğitimler aldığına inşallah şahit olacağız. Ve kendi hayatımıza o güzel hayattan güzellikler aktarmaya gayret edeceğiz. Herkese hayırlı günler dilerim efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'ün takdimiyle Sahibül Vefa programını dinlediniz.